Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 16 Ekim 2023 tarihinde karşımızda Londra'dan Cüneyt Kazakoğlu var. Cüneyt merhaba.
Merhaba Barış, iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Cüneyt, istersen OPEC raporuyla başlayalım. OPEC küresel petrol görünümü yayınladı. Oldukça şaşırtıcı rakamlar vardı. Sen nasıl buldun?
Evet, tam bir hafta önce, geçen pazartesi yayınlandı. Senelik OPEC World Oil Outlook, işte petrol görünümü raporu. 2045'e kadar OPEC'in üretimden ziyade talebe bağlı olarak üretim öngörülerini vesaire içeren rapor. Raporun her yıl yayınlanıyor. Bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın enerji görünümü raporunun muadili diyebiliriz. Bu tabii ki petrol odaklı. Raporun bu yılki en önemli yanı uzun vadede petrol talebinde çok yüksek oranda yukarı doğru bir revizyona gitti OPEC. Normalde 3 aşağı 5 yukarı geçen yıla kadar, geçen yılki raporda 2030'larda 2035 vesaire gibi dünya petrol talebinin bugün 100 milyondan 2030'ların ortalarında 110 milyon varile günlük çıkacağını öngörüyordu ve ondan sonra da yatay seyredeceğini öngörüyordu geçen yılki raporda. 3 aşağı 5 yukarı dünya Uluslararası Enerji Ajansı'nın enerji öngörünümü, geçen yılki enerji öngörünümündeki ana senaryonun da 3 aşağı 5 yukarı aynı bu şekilde. Bu şekildeydi. 2035'te 110 milyona yaklaşıyor. Ondan sonra yatay seyrediyor. Şimdi bu son 6 ay falan diyebiliriz herhalde. Sen de takip ediyorsun zaten. Böyle bu işler biraz fazla politikleşmeye başladı ve biraz böyle bu culture war hikayelerine gitti. Aslında bunun ilk çıkış noktası Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2021'deki Net Zero raporuyla başladı. Fakat ondan sonra giderek böyle Net Zero olsun olmasın, Net Zero kaçınılmaz, Net Zero olmalıyız tarzı bir bakış açısı bir tarafta. Diğer tarafta da tabii üretici grubu olarak OPEC'e bir tehdit bu tarz bir politika. Dolayısıyla OPEC'te böyle sürekli genelde kendini biraz defansif bir tavır takınmak zorunda hissetti. Dolayısıyla onlar da böyle mütemadiyen, işte Net Zero tamam ama bakalım, ya da böyle işte adil olmalı, işte gelişmekte olan ülkelerin enerjiye ihtiyaçları var vesaire gibi söylemler takıldılar. Bu yılki raporun işte bu en önemli şeyi de, en önemli anahtar kelimesi, evet, diyeyim ben sana, pragmatizm,
evet,
denen bir şey. Pragmatizm olarak kastettikleri de OPEC'in, ve bunu sunumda da söylediler, raporda da yazıyor vesaire vesaire. Yani bütün dünyadaki bütün insanları kapsayacak bir rapor olmalı. Bütün teknolojileri ve bütün enerji kaynaklarını kapsayacak bir rapor olmalı. Gerçekçi seçenekler ve çözümler sunmalı. Enerji güvenliğini ana hedef olarak gözetmeli. Yani enerji güvenliğini ana hedef olarak gözetmeli. Ve bunu işte sadece yenilenebilir enerjilerle elde edilemeyeceği kabul edip, dolayısıyla işte hidrokarbonlara da önümüzdeki 20, 30, 40, 50 yılda neyse yer var söylemi. Fakat bunu yaparken tabii talebi bayağı bir yukarı zıplattılar. Yani bu 110 milyon diyorduk ya, işte 100 milyondan 110'a çıkıyor önümüzdeki 15 yılda falan. Ondan sonra yatay seyrediyor derken, şimdi 2045'e kadar giden bir artışı 116 milyon varile çıkardılar günlük. Yani sana şöyle söyleyeyim, bu 116 milyon ne demek? Ben bu uzun vadeli projeksiyonları düzenli olarak her yıl merak edip baktım. İlk olarak 2010'da yapmışım. Bu yıl 13.sünü yaptık. Ben 2010'da yaptığım bütün şeylere baktım. Hiçbir zaman 115 milyon, en fazla 114 milyon falan olan bir projeksiyonum var. Bu işte şeyde 2015'ten sonra petrol fiyatları çöktüğünde. Ama 116 milyona hiç çıkmamışım mesela, öyle söyleyeyim. Yani gerçekten çok yüksek bir,
evet,
talep öngörüsü bu. Ve bunda da hakikaten Yani artık iş biraz o raddeye gidiyor dememin demem nedeni o. Yani iş artık biraz böyle nötr bir analizden ziyade politik mesaj vermeye ya da en azından politik mesaj da vermeye gidiyor.
Kara taşımacılığı talebini arttırmışlar. Ben asıl orada şok oldum. 4,6 milyon varil bölü gün mü ne? Onu arttırmışlar. Yani ulaştırma talebi diyelim. Petrokimyayı hep bekliyorduk ama ya
Evet,
hani
petrokimya ve hava hep beklenen yerler. Zaten orada böyle pek bir şey yok. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Uzun vadede FG'nin bizim petrokimya talebi ve öngörümüz OPEC'ten 1 milyon varil daha fazla. Yani öyle bir durum da söz konusu. Fakat dediğin gibi aynen o kara taşımacılığındaki artış inanılmaz bir şey. Yani OPEC şu anda kara taşımacılığını 44,5 milyondan 49,5 milyona çıkartıyor. 5 milyon varil artış öngörüyor 2030'da ve ondan sonra da kara taşımacılığından kaynaklanan talepte hiçbir şekilde azalma öngörmüyor. Yani 2030 ile 2045 arasında kara taşımacılığı talebi 49 milyona kilitlenmiş, sabit kalmış. Senin de dediğin gibi bunu Excel'de yapabilirsin tabii. Yani bunu bayağı bir arka şeylerine falan filan da baktım. OPEC'in yapış şekli de bunu bu arada sadece OPEC özgü bir şey değil. Uluslararası Enerji Ajansı'nın elektrikli arabalar öngörüsü raporunda da bu hesap hilesi diyeyim ben bunu. Hesap hilesine başvuruluyor. OPEC'te de aynı numara var. Adamlar dünyadaki araç sayısının inanılmaz derecede artacağı kabulünü yapmışlar modelde.
2,1 milyar araç mı diyordu?
Evet, evet. Yani 1,3-1,4 milyardan 2,1 milyara zıplıyor. Şimdi tabii 2,1 milyar gibi büyük bir araç filosuna ulaştığın zaman OPEC'in mesela çok böyle eğlenceli kısımlarından biri bu öngörünün. OPEC 2045'te 600 milyon elektrikli araç öngörüyor dünyada. İnanılmaz bir rakam. Yani o adamlar da büyük pastayı büyüttükleri için elektrikli araçlara da çok fazla yer kalıyor şimdi. Ama 600 milyonun üstü 2,1 milyon, 1,5 milyar konvansiyonel içten patlamalı araba var. Şimdi olur olmaz ayrı hikaye. Fakat bunun yani mesela biz bu konuda bir rapor yazdık ya, bunun niye olmayacağına biraz değindik. Olmayacak olmasının nedeni dünyadaki araç filosu dönüşüm oranları ile baktığın zaman OPEC'in 2,1 milyarlık araç öngörüsü dünyadaki araba satışlarını 160-170 milyona çıkartıyor senelik. Yani şu anda en geçtiğimiz yıllarda en yüksek zirve işte 80-85 milyonda 2018-2019'du. Onunla mukayese ettiğinde ikiye katlıyorsun dünyadaki araç satışlarını. Yani dünyadaki araç satışlarının ikiye katlanması için şu anda inanılmaz bir otomobil endüstrisi inanılmaz fabrika yatırımı yapıyor olması lazım. Fabrika yatırımları yapıyorlar yapmasına fakat o yapılan fabrika yatırımları daha ziyade içten patlamalıdan elektrikliye geçiş şeklinde oluyor. Yani içten patlamanın üzerine elektrikli de koyalım şeklinde olmuyor pek. Dolayısıyla yani bu tarz böyle bir ön kabulle işte 170 milyon, 160-170 milyon senelik araba satışı olacak dünyada gibi bir ön kabulle yola çıkarsan tabii böyle rakamlara ulaşabiliyorsun ama bunun olması biraz yani hakikaten biraz zor bence. Dolayısıyla aynı şekilde o tarz bir yol talebinin gelmesi de zor. Ama şey konusunda kesinlikle haklısın. Yani bu fert başı enerji kullanımı, fert başı petrol kullanımı gibi işlere baktığın zaman hakikaten inanılmaz derecede şey hesaplar değişiyor, hesaplar şaşabiliyor ve o şekilde hesap yaparsan Excel'de acayip rakamlara ulaşabiliyorsun. Yani bugün şeye baktığın zaman işte Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Avrupa Birliği'nin ortalaması ya da Japonya veya vesaire vesaire OECD gibi ülkelerin işte 1.000 kişi başına düşen araç sayılarına bakıyorsun. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 700'ü falan buluyor yani. İnanılmaz derecede yüksek rakamlar bu şekilde bakarsın ya. Sorun burada hep aynı şeye geliyor işte. Bak mesela 700 dedim. Bak mesela Meksika'da falan, Meksika gibi düşün mesela. Tamam şey falan çok uçuk rakamlar tamam mı? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki motorizasyon oranı, Japonya falan. Hadi oralar çok uçuk. Ama dünyanın ortalaması şu anda 160 falan. Bunun ikiye katlandığını düşün. Yani Meksiko falan gibi olsun. Meksika'da mesela 300'e falan yaklaşıyor bu oran. Yani Meksika falan gibi olsa bile acayip bir artış oluyor. Dünyadaki nüfus artışını da hesaba katarsan, ama 1.000 kişi başına 300 araba düşse dünyada ortalama, ikiye katlanıyor dünyadaki araba otomobil filosu zaten. İşte bugün 1.3 milyardan 2.6 milyara çıkıyoruz. Alsana oldu işte o senaryo yani. OPEC'in senaryosunu bile geçtik. Şeyde falan filan da aynı hikayeler var. Lastik tüketiminde falan da aynı hikayeler var. Yani bakıyorsun işte sonuçta nedir? Şeyde Avrupa Birliği'nde ya da Amerika'da fert başına senelik lastik tüketimi 140 kilo falan. Ama dünya ortalaması mesela 50 kilo. Şeylere baktığın zaman Afrika'ya, Güney Amerika'ya ya da işte gelişmekte olan Asya'ya falan bakarsan bu oranlar daha da az. Ve tabii oraları sen fert başına tüketimde Avrupa seviyesine, Amerika seviyesine çıkartırsan şeyde petrol tüketimi de ona göre artıyor. Burada sorun bu tarz fert başına tüketim zıplatmalarından ziyade yani bunu Excel'de dediğin gibi çok kolaylıkla yapabildiğin bir şey ve sana hakikaten bayağı uçuk kaçık rakamlar veriyor ama bu üretimin nasıl karşılanacağı sorunu. Yani petrokimyada baktığın zaman mesela tamam herkesin fert başına dünya ortalamasını 3'e katlayalım. Ama bu kadar plastiği üretecek kapasiteye ne kadar yatırım lazım? Nerede yapılacak bunlar? Ne kadar sürüyor yapılması vesaire. Aynı şekilde işte arabalarda da yani dünyadaki otomobil üretim kapasitesi biliniyor zaten. Bunu ne kadar yılda 2'ye katlarsın. Belki burada kapanış olarak bu OPEC'te bir noktaya geleyim. Bunu geçen podcastimizde konuşmuştuk. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Net Zero raporu. Dinleyenler hatırlayacaktır. O Net Zero raporunda Uluslararası Enerji Ajansı'nın yaptığı birkaç yorum vardı. Bu yorumlardan biri Orta Doğu'nun ileride petrol, dünyadaki petrol üretiminde payının çok artacağı. Yani petrol talebi düşüyor ama Orta Doğu en ucuz ürettiği için artıyor vesaire. Aynı zamanda araya böyle sıkıştırdıkları bir iki yorum var. O yorumlardan biri de işte gelişmekte olan ülkeler, bilhassa Asya'daki ülkeler enerji güvenliği için petrol odaklı, petrol arzını garantiye alan uzun vadeli anlaşmalarla vesaire Orta Doğu ile anlaşmaya girebilirler. Ve hakikaten bu ya o Net Zero raporundaki o yorumla bu buradan oradan buraya bu OPEC'in raporuna bir köprü kurarsak gerçekten de bu biraz bu klasik ekonomideki işte say kuralı işte şey arz talebini yaratır kabaca söylemek gerekirse kuralına oluyor. Yani OPEC'in elinde bu kadar bir rezerv var. Dünyanın bugünkü tüketimini 40 yıl daha karşılayacak rezerv var adamlarda. Bunu ucuza satarsan, uzun vadeli müşteriyi bağlarsan vesaire o zaman kim diyebilir tabii ki petrol talebi düşecek diye. Yani üreticinin kendi talebini yaratması gibi bir durum vesaire söz konusu olabilir. Bu hakikaten böyle yani enteresan dinamikler bunlar. Böyle modelleme, fert başına tüketim falan yapıyoruz ama bir de böyle işin bu tarz yanları da var gerçekten.
IEA raporuna gelelim bugünkü hani ana konularımızdan biri.
Yani,
Bir de buyur.
IEA raporuna gelmeden önce belki şunu
Tabii.
bir belirtmek lazım. Bütün bu raporlara bakarken uzun vadeli raporları bilhassa açıklamalar bölümüne vesaire iyi okumak gerekiyor. Çünkü oralarda daima şimdi daima söylenen şey işte bu bir şey değil. Öngörü, forecast, projeksiyon değil bir senaryo. IEA daima yıllardır bunu söyler. Bunun arkasında saklanır da diyebiliriz biraz. Aynı şekilde OPEC için de geçerli bu vesaire. Ya yani burada bilhassa IEA'nın ana senaryosu STEPS denen senaryo mesela. Keza Amerikan Enerji Bürosu'nun senaryoları da böyle hali hazırda mevcut olan ve yürürlüğe gireceği duyurulmuş olan regülasyonları, politikaları vesaire baz alarak yapılıyorlar. Yani bundan 20 yıl sonra acaba politik çerçeve nasıl olur? Nasıl prosedürler gelir, nasıl regülasyonlar gelir diye düşünmüyor mesela. Dolayısıyla böyle bugünkü geçerli olan projelerle mesela işte AYRA'dan çok konuşuyoruz Amerika'da. AYRA 2032'de bitiyor. Adam şimdi bunu projeksiyonuna koyarken ya da modeline koyarken 2032'ye kadar AYRA etkisi gösteriyor. Ondan sonra AYRA etkisini bitiriyor orada. Ondan sonra ne oluyor mesela? Adamların ulusu bu Amerikalıların şeyinde var. Amerika için elektrikli araba satışları öngörüsünde var. Önümüzdeki 10 yıl elektrikli araba satışları artıyor mesela. Ondan sonra yatay seyretmeye başlıyor birdenbire. Artış duruyor. Niye? Çünkü şey bitti. Hükümet desteği bitti. Gibi bu takım bir takım projeksiyonlara özgü ya da modellemeye özgü altında yatan politikaları, regülasyonları falan biraz iyi anlamak lazım.
Daniel Yergin bu haftaki bu Kolombiya Enerji'de çok güzel bir söz söyledi. Bu 10 yılı enerji dönüşümünün neye benzeyeceğine dair tartışmalar 10 yılı olarak değerlendirdi. Bilmiyorum sen katılır mısın?
Çok mantıklı. Yani dediğin şey çok doğru. Net zero'ya giden tek bir yol yok çünkü. Ya her ülke için hakikaten farklı yol var. Her teknoloji için farklı ülkeler farklı fırsatlar sunuyorlar. Yani üç aşağı beş yukarı diyebileceğimi sana şöyle söyleyeyim. Bizim geçen gün bir tane şey yaptık, bir çalışma yaptık. Bir şeyi göstermek için. Yani bütün bu yenilenebilir enerji şeylerinin söyle teknolojilerinin vesaire petrol talebine etkisi ne olacak? Yani işte 2021'de petrol talebine 100 milyona yaklaşıyordu. Bunun üzerine eğer dünyadaki nüfus artışında ve ekonomik büyümeyi de koyarsan 2035'e kadar bunun 16 milyon artması lazım. 16 milyon varil ama işte 16 milyon varil artacak. Ondan sonra da yenilenebilir enerji teknolojileriyle bir düşüş göreceğiz. Orada hakikaten yani daha sadece 2035'e kadar değil biz bunu iki döneme böldük. Şimdi ile 2035 arası, 2035 ile 2050 arası. Bütün bu şeye baktığın zaman gördüğün hikaye yani özellikle petrol talebi açısından konuşuyorum. Pek bir tane böyle ya yani banko demeyeyim ama büyük ihtimalle gerçekten etkisi olacak tek teknoloji elektrikli arabalar. Onun dışında her şey ters gidebilir. Yani işte böyle saf maf vesaire havayı dekarbonizasyon yapacak işte bir alternatif denizcilik yakıtları amonyak gelecek vesaire falan filan. Onların hepsi böyle nispeten muallak. Elektrikli arabalar dışında petrol açısından baktığın zaman bilhassa net zero'ya yönelik gerçekten böyle rüştünü ispat etmiş ve ya gerçekten bu etkisi olacak dediğin bir şey yok. Teknoloji ve ürün yok. Ama düşünecek olursan mesela en basitinden kömür tüketimine bak. Dünyada mesela kömür tüketimi son 10-12 yıldır yatay seyreden bir tüketim. Ve diyorsun ki işte mesela işte rüzgar geldi, güneş geldi. Kömür mesela çok nispeten kullanımı tek düze bir ürün. Yani neticesinde kömürün ana tüketim kaynağı elektrik. Orada işte bütün bu yenilenebilir elektrik teknolojileri geldi vesaire. Ama buna rağmen işte bakıyorsun şeyde son 10 yıldır kömür tüketiminde bir değişme yok. Hatta yani işte geçen yıl falan tekrar zirve yaptı biliyorsunuz. Ufak bir oranda da olsa.
Evet, her
Yani ve de
sene her sene bu sene düşüyor, heyecanı yapıyoruz. Bu sene son, vallahi son. Bıraktık. Hani sigaraya döndü bu iş.
biraz öyle. Ve mesela gerçekten şeyler falan hiç düşünülmüyor. Yani bu düşünülmüyor değil. Düşünülüyor ama yeteri kadar belki açık ve yüksek sesle ifade edilmiyor. Yani eldeki santrallerin, kömür santrallerinin, eldeki içten patlamalı arabaların ne kadar uzun süre gideceği, eldeki normal gemilerin ne kadar uzun süre gideceği ve onlardan kaynaklanan emisyonlar. Baksana şöyle bir rakam vereyim. IPCC'nin Assessment Report 6'sında yazdığına göre dünyadaki küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmak için salımına izin verilen ya da salabileceğimiz karbondioksit miktarı 500 milyar ton. 500 milyar ton. Dünyadaki hali hazırda bulunan işte kömür santralleri, doğalgaz santralleri vesaire vesaire gibi hidrokarbon altyapısını kendi ömürleri içinde kullanırsak, ömürlerini uzatmadan yani işte 2010'da yapılmış 30 yıllık santral ömrü var, 2040'a kadar kullanılacak şeklinde kullanırsak salacağımız karbondioksit oranı 600 milyar ton. Anlatabildim mi? 1,5 derece için hesaplanan maksimum azami salım 500 milyar ton. Eldeki santralleri, arabaları vesaire ömürleri yettiğince ya da ekonomik ömürleri öngördüğünce kullanırsak salacağımız şey 600 milyar ton. Zor iş hakikaten.
Ya evet, bu mesajı da zaten hani söylüyorlar işte, zor ama imkansız değil, patika zor diye. Aylık petrol raporunda senin ilginç bulduğun ne oldu?
Aylık petrol raporunda doğruyu söyleyeyim, gerçekten bu hafta pek ilginç bir şey görmedim. Yani talebi değiştirmediler, talep öngörüsünü, OPEC harici şeyi fazla değiştirmediler, üretim öngörüsünü değiştirmediler. Şöyle bir şey var, şöyle enteresan bir nokta belki, biraz böyle fazla detay belki ama şöyle söyleyeyim. Uluslararası Enerji Ajansı önümüzdeki yıl Amerika, yani herkes işte değişik yerlerden petrol talebi vesaire düşecek, Çin falan konuşuyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol talebinin bayağı düşeceğini bekliyor. Bir de buna ek olarak enteresan bir şey keşfettik rakamlara bakarken. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsun belki, yani dinleyenler biliyordur, bir biyodizel var, bir de yenilenebilir dizel var. Bu yenilenebilir yakıtlarda biyodizel birinci nesil biyoyakıt, bitkilerden vesaire üretiliyor. Yenilenebilir dizel ise ikinci nesil biyoyakıt, daha ziyade atıklardan üretiliyor. Özellikle 2019-20'den beri Amerika'da yavaş yavaş yenilenebilir dizelin hükümet sübvansiyonları nedeniyle bayağı bir artışını öngörüyoruz. Yani öngörüyoruz değil, bunu görüyoruz hakikaten. Geçtiğim bu yılın ilk 7 ayında günlük 200 bin varile yaklaştı yenilenebilir dizel üretimi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve bizim yakaladığımız kadarıyla AİH'in, Uluslararası Enerji Ajansı bunu kale almıyor şeyinde, dizel rakamlarında ve bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin dizel tüketimini düşük görüyor. Biraz fazla detaylı bir konu. Olsun, fakat hakikaten bu istatistiklerin, bu yenilenebilir şeylerin, yenilenebilir ürünlerin petrol talebinin nasıl etkisi olduğunu vesaire göstermesi açısından önemli. Bu haftalık Amerika Enerji Enformasyon Bürosu'nun haftalık yayınladığı petrol tüketim talepleri var. Evet. Her hafta herkes buna bakıyor. İşte üretim ne kadar olmuş, tüketim ne kadar olmuş vesaire, haftalık olduğu için en seri bilgi orada. Ve bunlar sonradan tekrar revize ediliyor vesaire, ama tabii o sırada piyasa hissiyatını bayağı etkileyen raporlar. Ve işin enteresan yanı, Temmuz ayında biz bunu onlarla görüştük. Bu haftalık raporlar da bu yenilenebilir dizel rakamlarını içermiyorlar. Yani haftalık raporlarda yayınlanan dizel rakamları normal dizel rakamlarından 200 bin varil falan düşük Amerika'nın kendi tüketiminden. Bütün dünya da buna bakıyor. Amerika, bir de tabii geçen yıla oranla yenilenebilir dizel tüketimi ikiye katlandı Amerika'da. Bayağı, o tarafta bayağı bir artış var. O da normal konvansiyonel dizeli ikame ediyor. Herkes de tabii bu işte yenilenebilir enerji ajansında, ama Amerikalıların haftalık rakamlarına bakıyor. Orada bu yenilenebilir dizel rakamları olmadığı için dizel talebi sanki bayağı çok kötüymüş falan gibi gözüküyor. Halbuki o kadar kötü değil. Yani çok enteresan bir şey oldu.
Peki son olarak tüketicinin Cüneyt abisi olarak dizel fiyatlarında ne görüyorsun? Bu yüksek artışlar devam eder mi?
Ya dizel fiyatlarında yüksek artışlar kışa doğru azalacak bence. Bayağı bir. Özellikle işte bu sıralarda Rusya tabii çok büyük dizel ihracatçısı olduğu için işte onlara ihracatı yasakladılar vesaire. Ondan sonra tekrar kalktı o yasak falan, ama onlar böyle çok şey yaptı. Şöyle diyeyim, bir de çok çok fazla piyasadaki morali etkileyen faktörler bunlar. Onun üstüne bir de şu anda tam böyle işte kış mevsimine girdik. Havalar soğuyor. Bu kış Avrupa'nın Rus dizeli olmadan geçireceği ilk kış. Geçen kış mesela çok fazla şey hikayesi vardı. İşte böyle doğalgazdan dizele geçiş vesaire hikayeleri vardı. Endüstri geçiyordu. Evlerdeki kalorifer yakıtı tüketimi vesaire artıyordu. Bu kış mesela o tarz bir şey de yok. Dolayısıyla böyle şimdi aman işte havalar aşırı soğursa ve doğal gazda bir şeyler ters giderse önümüzde kış ne olur bakalım falan korkusu var herkeste. O yüzden böyle herkes dizele bakıyor ve dizel fiyatları böyle en ufak bir hissiyattan, en ufak bir olumsuz hissiyattan, korkudan etkileniyorlar. Eğer tabii her şey normal giderse, normal şartlar altında bu fiyat şeyi azalacak. Çünkü işte Rusya şeyi kaldırdı, ihraç yasağını kaldırdı. Çin'in şeyi bu, şimdi tatil dönemiydi onların. O tatil dönemi bitti. Çin bundan sonra tekrar dördüncü çeyrekte çok bayağı daha fazla orta destilat, sadece dizel değil jet yakıtı da ihraç edecek. Dolayısıyla piyasanın elini rahatlatacak şeyler bunlar. Dizel fiyatları düşecek büyük bir ihtimalle. Ama dediğim gibi ondan sonra bu işte kış hikayesinde yani birden bir şey olsa Avustralya'da bir greve gitseler LNG santrali çalışanları ondan sonra Avrupa'da doğal gaz fiyatı zıplar. Millet hemen dizele düşüşür. O da dizel fiyatlarını zıplatır vesaire. Böyle bir bayağı bir zincirleme reaksiyon oluşuyor.
Cüneyt çok teşekkürler. Sağ ol gecenin bu vaktini ayırdın. Ağzına sağlık. Eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok yani hakikaten hiç sıkıcı olmayan bir dönemden geçiyoruz. Bu dediğin gibi Amerikan Enerji Enformasyon Bürosu'nun raporunu tavsiye ediyorum ben de. Bu çünkü bedava adamların sayfasında yani alıp sadece böyle bir şeyler öğrenmek için okunabilir. OPEC'in raporu da bedava yani işte onların da sayfasından indirilebiliyor. O da böyle şey olsun diye değil de yani projeksiyonları hakkında ya da ön kabulleri hakkında ayrıca tartışılır da en azından dünyada neler var neler oluyor falan okuyup bakmak için çok çok güzel raporlar. Gerçekten sırf grafiklerine bile bakılsa çok çok şey öğreniliyor. Yani hararetle tavsiye ederim bütün konuyla ilgilenenlere.
Çok teşekkürler, iyi akşamlar.
Hadi iyi akşamlar.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.